Ayrım 35. Olasılıksız. Adam Faber. Sayfa 448. Metal sandalye aynayı delerek geçip de yere düşerken Nava Kane'i korumak için üstüne atıldı. Saçları dökülen kısa boylu bir adam diğer taraftan odanın içine doğru tırmandı. Bağırıyordu. Deni'yi alamazsın. Nava saldırgana doğru döndü. Yüzü o kadar kızarmıştı ki neredeyse morarmıştı. Alnındaki bir yaradan kan akıyor. Akan kan gözüne girdikçe yarayı siliyordu. Nava tabancayı tutup adamın alnına doğrultarak tetiği çektiğinde bir patlama olmadı. Bir tek klik sesi duyuldu. Şarjörü boştu. Nava bir şey yapamadan adam aralarındaki mesafe boyunca atılıp Nava'nın üstüne düşüp onu devirdi. Başı yere çarpan Nava'nın boğazını sıkmaya başladı adam. Dalton gibi eğitimli bir katil değildi bu ama Nava da artık kendini koruyabilecek durumda değildi. Sol kolunu kullanamıyordu ve kan kaybından halsiz düşmüştü. Üstündeki adam sinirinden aklını kaçırdığı için enerji doluydu. Nava bu şekilde alt edileceğini biliyordu ne yazık ki. Ama yine de bir şeyler yapmamazlık edemeyeceğinden uzanıp sağlam eliyle adamın hayalarına yapışıp sıktı. Adam anında ellerini boynundan çekip bacaklarının arasına götürdü, bağırdı. Nava onu bırakmadı. Nava'nın parmaklarını açamayınca da adam elini yumruk yapıp Nava'nın suratına vurdu. Bunu göremeyen Nava'nın ağzına denk geldi yumruk. Başı yere çarptı. Adamı bıraktı ve o da üstünden yuvarlandı. Bir yandan bacaklarının arasını tutuyor, bir yandan da inliyordu. Nava ağzındaki kanı tükürüp ayağa kalktı. Kane'i buradan çıkarmak zorundaydı. İnleyen adamı umursamayarak Nava Kane'e döndü. Silahının kabzasıyla son kelepçeyi de parçalayınca onu indirdi. Kane'in bacakları halsiz olduğundan Nava'ya yaslanınca neredeyse ikisi de düşüyorlardı. ''Dikkat et David, ben de pek iyi durumda değilim.'' ''Özür dilerim.'' dedi Kane. ''Ben şimdi iyiyim galiba.'' ''Yürüyebiliyor musun?'' diye sordu Nava. Kane, Nava'nın koluna tutunarak birkaç adım attı. ''Evet.'' dedi kendinden emin olmayarak bir şekilde. ''Dengemi bulmakta zorluk çekiyorum ama yürüyebiliyorum.'' Nava başını sallayıp silahına yeni bir şarjör taktı. ''Hadi.'' dedi. ''Gidelim.'' ''Hayır.'' diye bağırdı Forsti. Nava'nın yaralı ayağını bir şeyle ezince kadın dizlerinin üstüne kapaklandı. Doktor çizmesine cam saplamıştı. Şimdi de Nava bağırıp ayağını çekti. Öne doğru kapaklanınca silah elinden düştü. Sanki Forrest'i öne doğru emeklerken nefes alamıyordu. Nava sağlam ayağıyla adamın başına vurdu ama bu onu ayıltmaya yetmedi. Emeklemeye devam edince de Nava kırık camın arasında tabancasını aradı. Sonunda bulup kabzasına yapıştı. Namluyu Forrest'e doğru çevirip ateş etti. Tam o anda Kane Nava'nın eline yapışıp kaldırınca mermi başka yere gitti ve Forsti'nin arkasındaki duvara saplandı. Forsti sustu. O da sessizleşti. Bir tek silah sesi yankılanıyordu kulaklarında. Nava şaşkın bir halde Kane'e baktı. ''Öldürmek yok artık.'' dedi Kane sadece. Nava bir an için tereddüt etti ama sonra tabancayı elinde çevirip Forsti'nin kafasına indirdi kabzasını. Adam bayılarak yere yığıldı. ''Öldürmedim.'' dedi nefes nefese kalmış olan Nava. Kane gözlerini kırptı ve ''Jasper'ı kurtarmamız gerek.'' dedi. ''Beni takip et.'' Nava odadan zar zor yürüyerek çıkarken Kane ışığı yanına aldı. Nava iki kere düşüyor gibi oldu. Ayağındaki acı artık dayanılmaz bir hal alıyordu. Üçüncü kez tökezlediğinde Kane onu ayakta tutmak için koluna yapıştı. ''Galiba yürümek için yardıma ihtiyacı olan tek insan ben değilim.'' dedi. Nava ileri doğru gitti. ''Burada dur.'' dedi. D8'in önüne geldiklerinde. Kapıya sayısız mermi sıktı. Kane elinde ışıkla odaya girdi. ''Tanrım, Jasper.'' diye fısıldadı. Jasper bir masanın üstündeydi ve kolları ve bacakları kalın deri şeritlerle bağlanmıştı. ''David.'' dedi boğazı kurumuş gibi konuşan Jasper. ''Sen misin?'' ''Benim Jasper.'' diye cevap verdi. Kane neredeyse ağlayacak bir halde. ''Nava da burada.'' Kane Jasper'ın bağlarını çözerken Nava soluklanmak için kapıya yaslandı. ''Neredeyse geldik.'' dedi kendine. ''Neredeyse bitiyor. Neredeyse.'' Bir anda bayılırken düştüğünü hissetti. ''Nava, Nava uyan.'' Kane hafif bir tokat attı Nava'ya. ''Hadi neredeyse bitiyor.'' Nava gözlerini açtı. Ayılıyor dedi Jasper'a. O da Kane'in omuzunun üstünden bakıyordu tedirgin bir şekilde. Yardım et de ayağa kaldırayım. Jasper kadının bir eline yapıştı. Kane de diğerine. Kane elini çekince Nava inledi. Bileğim kırık dedi nefesi kesilerek. Tanrım dedi Kane, sanki birden ateş tutmuş gibi kadının elini bıraktı. Nava özür dilerim. Önemli değil. Nava başını salladı. Sağ elimden çekip kaldırın. Chesper sağ elinden çekerken Kane de sol tarafından destek verdi. Nava ayakta durduğu yerde sallanıyordu. Hadi gidelim dedi, fazla zamanımız yok. İki tarafına Jasper'ı ve Kane'i alan Nava karanlık koridor boyunca ilerledi. Tabancasıyla açtığı bir güvenlik kapısından geçtiler. Yerde yatanlara dikkat edin dedi asansörlerin oraya geldiklerinde. Yerde bir adam yatıyordu. Ölmediler dedi Nava. Nava asansörün düğmesine basmak için eğilince Kane rahatlayarak iç geçirdi. Hiçbir şey olmadı, asansör gelmiyordu. Ayrıca panelde asansörün hangi katta olduğunu gösteren numaralar da yanmıyordu. Işıklar. Elektrik olmayınca asansörler nasıl çalışacak diye sordu Kane. Nava alnına vurdu sinirlenerek. Kahretsin dedi. 2 dakikamız var. Sonra ne olacak diye sordu Jasper. O zaman bu binanın güvenlik görevlileri doluşuyor bu kata ve hapı yutuyoruz dedi Nava. Hadi. Geldikleri koridora yine girdiler. 20 adım sayıp durdular. Nava sırt çantasından gri hamur gibi bir madde çıkardı. Bunu duvarın dibine yerleştirdi ve üzerinde ufak siyah bir numaratör olan bir kutucuk ekledi üzerine. Ben sinyali verdiğimde koridor boyunca asansörlere doğru koşacağız. Beni de sırtlayıp götürmeniz gerekecek, anladınız mı? Diye emir verdi. Anladık dedi aynı anda ikizler. Nava numaratöre 0.45 yazıp yeşil düğmeye basacaktı ve dur dedi Kane. Kane, zaman yok. Eğer bombayı burada patlatırsam bu bir zincirleme etki yaratacak ve masum insanlar ölecek. Bombayı yana kaydırmamız gerek. Siz kaçın, ben ayarlarım. Jasper, Nava'yı al. Nava daha bir şey yapamadan Jasper kadının beline yapışıp onu çekip götürdü. Kane bombayı söktü ve ilerleyerek başka bir yere yerleştirdi. Zamanı yine ayarladı. 20 saniyesi vardı. Bunu başaramama olasılığı %37.458'di. Ama o kaderini belirlemişti. Arkasına bakmadı. Nava patlamayı duymadan önce hissedince Kane'e doğru uçtu. O da yere kapaklandı. Sıcak hava akımının arkasından dev bir gürleme duyuldu. Son taşın da yere düştüğünü duyunca Kane'in üstünden indi. Hadi gidelim. Kane ve Jasper Nava'yı ayağa kaldırıp yıkılan duvara doğru koştular. Zemin çökmüştü ve duvarda koca bir delik vardı. Nava deliğe bakıp binanın planını hatırlamaya çalıştı. Bu kokuyu siz de alıyor musunuz diye sordu Jasper. Nava o anda lağım kokusunu aldı. Başını salladı. Jasper dedi Nava, son patlayıcıyı da şuraya yerleştir. Yıkılan duvarın üstünde tavana işaret ediyordu. Jasper Kane'e bakınca o da başını salladı. Jasper işini bitirince ikizler Nava'yı deliğe indirdiler. İçeri girdiklerinde Jasper Nava'yı kucakladı. Omuzunun üstüne alıp koşmaya başladı. 10 saniye sonra bir patlama sesi daha duydular. Tabanın bir kısmı çökünce geldikleri yol tıkandı. Kimse peşlerinden gelemezdi. Jasper lağım kapağını kaldırırken inledi ve tırmanıp kaldırıma çıktı. Sonra dönüp Nava'nın sağlam koluna yapışıp onu da yukarı çekti. Kane de tam arkasındaydı. Birkaç saniye içinde büyük beyaz bir araç yanlarında durdu. Direksiyondaki Sergey Kozlov'du. Yan kapı açılınca sakallı bir adam çıktı araçtan. Kane gözlerini kırpıştırdı. Doktor Lukin, o ağır yaralı dedi. İsmimi nasıl bil... Adam Nava'yı görünce birden sustu. Aman tanrım dedi, kadının kolunu alıp omzuna dolayarak. Onu araca bindirin, acele etmeliyiz. Brooklyn Köprüsü'nü geçerken Lukin Nava'yı uyuşturdu. Kane ve Jasper da kanamasını durdurmaya çalışıyorlardı. Kane camdan bakınca Manhattan'ın dev binalarını geride bıraktıklarını, Brooklyn'e doğru gittiklerini gördü. Flatbush bulvarında gidiyorlardı ve gitgide daha köhne semtlere yol alıyorlardı. Kane gözlerinin önünde kayıp gitmekte olan Nava'ya bakarken fenalaştı. Birden araç acı bir fren yaparak durdu. Doktor Lukin kapıyı açtı, sedyenin ucundan tutup dışarı atladı. Jasper de aynısını yaptı. Kane peşlerinden kalabalık asansöre girdi. Lukin bir düğmeye bastı ve kapılar tam kapanırken Kozlov da asansöre girip aralarına sıkıştı. Asansör inerken kimse konuşmadı. Bir tek asansörün çarklarının sesi duyuluyordu. Jasper, Nava'nın ayak bileğini sıkıyor, turnike görevi görüyordu. Sonunda asansör durdu ve kapılar açıldı. Beşi bir arada nemli bir koridor boyunca koştular ve Lukin anahtarıyla kapıyı açtı. Dairesi hem evi hem de ameliyathanesiydi. Bir tarafta televizyonun önünde lekeli bir kanepe, diğer tarafta da bir ameliyat masası vardı. Masanın yanında da ekipman ve onları bekleyen orta yaşlı bir kadın. Lukin ve Kozlov hiç beklemeden Nava'nın baygın bedenini ameliyat masasına yatırdılar. Kane ve Jasper hemen uzaklaşarak Lukin'in işini yapmasına izin verdiler. Lukin Rusça konuşarak Nava'nın durumunu anlatıyordu kadına. O da Nava'ya bir takım aletler takmaya başladı. Nava'nın kan basıncı düşüktü ve daha da düşüyordu. Kalp ritmi de yavaşlıyordu. Nava'nın yaralarına bakarken Lukin ile Kane'in hemşire olduğunu anladığı kadın Rusça konuştular. Sonunda Lukin duraksadı. Hemşire ona baktı. Sonra da Nava'ya döndü. Ama artık hızlı hızlı konuşmuyorlardı. Sanki her saniye önemliymiş gibi hareket etmiyorlardı artık. Ne oldu diye sordu Kane. Lukin onu umursamadı. Hemşire ise Kane'e bakıp işine döndü. Ne diye neredeyse bağıran Kane. Elleri kan içinde kalmış Lukin sessizce bir şeyler fısıldadı ve Kane'e doğru geldi. Çok fazla kan kaybetti. Kurtarabileceğimizi sanmıyorum. Kan verin. Doktor bir an için yere, sonra da Kane'e baktı. O sıfır RH negatif kanı. Yani yalnızca sıfır RH negatif kan alabilir. Elimizde yeterince yok. Çok nadir bir kan grubu bu. Özür dilerim. Kane geriye çekilip yumruklarını sıktı. Bir yolu olmalıydı. Olmalıydı. Dur, ne düşünüyordu ki? Bir yolunu bulabilirdi. Kane gözlerini kapadı, ne yapması gerektiğini görmek için. Ama bir şey olmadı. Bir tek gözlerinin önünde renkli noktalar uçuştu. İyi misin? Sus da odaklanayım diye bağırdı Kane. Kendini bırakıp hatırlamaya çalıştı. Ağacı gördüğü ve her ana girdiği yeri. Ve sanki hep oradaymış gibi sonsuza dek uzanan olasılıklarıyla yine geldi gözünün önüne. Dallara baktı, her bir yolu izledi, sonunda da buldu. O kadar barizdi ki, o karmaşık bir cevap aramıştı ama cevap basitti. Kane gözlerini açıp döndü ve kollarını göğsünde birleştirmiş onları seyreden Kozlov'a baktı. Kane Lukin'e döndü. Onun kan grubu 0 RH negatif dedi Kozlov'u işaret ederek. Ondan alın. Ama tehlikeli olabilir. O kadar çok kan kaybetti ki. Doktor kendinden emin değil gibiydi. Kozlov Kane'e baktı. Kan verirsem çıkarım ne olacak diye sordu sakin bir sesle. Kane gözlerini kırpıştırdı. Bir dakika içinde kan vermeye başlamazlarsa Nava'nın ölme olasılığı %89.532 idi. Bu dev korumayla tartışacak zamanı yoktu. Nava'nın masada duran tabancasını kapıp ateş etti. Mermi Kozlov'un kulağını sıyırıp arkasındaki duvara saplanınca Kane silahı Kozlov'a doğrulttu. Yaşamana izin veririm dedi Kane. Kozlov tartışmadı. Lukin'e doğru gidip gömleğinin kolunu sıyırdı. Hemşire onu hazırladı. Kolunu alkolle silince oda birden koktu. Kadın iğneyi sokarken Kozlov biraz yüzünü buruşturdu. Kane gözlerini kapadı ve rahatlayarak iç geçirdi. Nava'nın kurtulma olasılığı %98.241'di. Biri omzunu tuttu. Kane gözlerini açınca Jasper'ın gülümsediğini gördü. Seninle gurur duyuyorum ufaklık, yapabileceğini biliyordum. Kane de gülümsedi ikizine ve elini sıkıp yine gözlerini kapadı. Birden çok ama çok yorgun hissetti kendini. Kane artık gelecek konusunda endişeli değildi. Endişelenmesine gerek yoktu. Her şey kontrol altındaydı. 35. ayrımın sonu. Sayfa 455.